Mopushane Çeşmesi 17. ayrım sayfa 286. Arkadaşımızın kız kardeşi. İkinci koğuşa o gün kısa boylu, tıknaz, esmerce bir delikanlı getirdiler. Hava çok soğuk olduğu için yeni gelen kapının ardında bir köşeye büzülmüştü. Uykusuzluktan, halsizlikten gözleri kapanıyordu. İkide bir başı önüne düşüyor, salyaları çenesinin ucundan uzayarak göğsüne damlıyor, saçlarını düzeltirken elleri titriyordu. O gece pek kimseyle konuşmadı. Gündeliğini 35 kuruştan kiraladığı şiltenin üstüne kıvrıldı. Sabaha kadar sayıkladı. Ertesi gün yataktan çıkmadı. Akşama kadar ağzına lokma koymadı. Ötekilerin ikram ettiği ada çayını zorla içti. Gecede büsbütün ağırlaştı. Öteki mopuslarla daha bir tanışıklığı yoktu. Böyle olduğu halde kendisine yardım ettiler. Bezi sirkeye batırıp alnına koydular. Kör Kamil'in çay kadehleriyle sırtına kupa çektiler. Kirasız tarafından bir de battaniye verdiler. Hasta bir türlü kendine gelemedi. Ertesi günde Balcı Baba tanımlamasını kondurdu. Satlıcan. Balcı'nın dediği çıktı. Mapushane doktoru hastayı ilkir revire, sonra da hastaneye kaldırdı. 1,5 ay geçti. Delikanlı geri geldiği vakit mum gibi süzülmüş, Pırpır Hamdi'nin deyimiyle samyeli vurmuş mayıs çirozuna dönmüştü. Yaşardı yaşamazdı diye mapuslar kendi aralarında çekişiyorlardı. Yaşadı. Kaburga kemiklerinin ikisinden vazgeçince Tanrı cezasını tamamladı. Sonunda duruşması başladı. Duruşmanın ilk günü Berat Kandil'ine rastlıyordu. Bu yüzden yüreği rahattı. Aylar geçti, tanıklar gelip gitti, tutanaklar, raporlar okundu. Sonunda savcı, mezarbaşı cinayetinin katili Cefakar Bilal için 18 sene dedi, dayandı. Sıra savunmaya gelmişti. Bilal, ben işimi Allah'a bıraktım diyordu. Balcı razı olmadı. Seni biz müdafaa ederiz dedi. Siz kimsiniz abi? Ulan sen bizi ne sandın? Yüreğimizin nasıl pek olduğunu bilebilir misin? Alafranganın bebesi. Var otur şuraya, ayvanın dibine. Baştan kıça anlat tümünü. Bizim de aklımız akıl, vicdanımız vicdan. Derdine çare düşünme de biz de seninle birliyiz. Anlat haydi. Öteki mapuslar da bahçede ayvanın dibine sıralandılar. Cefakar Bilal kunduralarını çıkardı, olduğu yere çöktü. Gözlerini çevresinde dolaştırdıktan sonra anlatmaya başladı. ''Hani biliyor musunuz be çocuklar, ben bir adamı nasıl öldürebilirim? Hala da şaşıp kalıyorum ama mezarcı Seyit'i öldürdüğüme hiç pişman değilim. Benim sizden iyi olmasın bir arkadaşım vardı ama ne arkadaş. Tepeden tırnağa pırlanta. Onun da beni ne türlü sevdiğini beşer dili anlatamaz. Adı Remzi Bal. Bir gün Hacı Ethem'in kahvesinde Remzi ile cimdallı oynarken kapıdan içeri çeneleri kırılasıca Rıza girdi.'' Kara haberi oyun ortasında ulaştırdı. Remzi'nin kız kardeşi ölmüş. Haydi bakalım dayan dayanabilirsen. İskambiller Remzi'nin elinden düştü. Oğlan ağır aksak yerinden kalktı, kapıdan yana yürüdü. Hiçbir şey demeden çekti gitti. Ben yerimden kımıldayamadım. Oturduğum yerde taş kesildim. Kötü haber beni kırdı, geçirdi. Yüreğim dilim dilim yarıldı. Arkadaşımın kız kardeşi. Nasıl olup da ölmüş, neden ölmüş? Bakın bunca zamandır bu işi bilmiyorum. Sormak nasip olmadı. Hem nasip olmasını da istemem. Alnının yazısı oymuş. Yattığı yer nur olsun. İyi kızdı, arslan gibi kızdı. Cenazenin ertesi gün kalkacağını gece duydum. Gidip de kapılarını çalamadım. Başın sağ olsun ana, başın sağ olsun kardeş diyemedim. Geceyi nasıl geçirdiğimi anlatmak neye yarar? Gün ışıyınca kalktım, giyinip evin çevresinde kulaçana başladım. Karlı bahçeye bir kazan oturtmuşlar, su kaynatıyorlar. Biliyor musunuz, ölü suyunu kaynatan odunun dumanı kekremsi kokuyor. İnsanın genzini yakıyor. Tahta perdenin iğreti kapısından bazı bazı girip çıkanlar oluyordu. Cenab-ı Hak bu hayırsızlığımı, bu kötülüğümü bağışlasın. Öğleye doğru kapağına iki değirmi mor pazen örtülmüş tabut evden çıktı. İçeriden bir tuhaf kadın sesleri geliyor. Ana ağlamaz da kim ağlar? Musallada namazı kılınırken topu topu 10 kişilik bir cemaat vardı. Uzaktan uzağa anasının sesi yine milleti kırıp geçiriyor. Arka yerde namaza durdum. O namaz nasıl kılındı? O dua nasıl edildi? Allah biliyor. Soğuktan morarmış eller tabutun kollarını kavrayamaz oldu. O zaman öne geçtim. Sandukayı kavradım, arkadan da 2 kişi tuttu. Birisi arkadaşım, yaşlı Remzi ama taş gibi dimdik bir hali vardı. Kadere karşı ne yaman bir meydan okuyuştu o, unutamam bir türlü. Mezarlığı bulduk. Büyük duvarın alt tarafında bir mezar kazmışlar, içerisinden su çıkmış. Vazgeçip öte yanda başka bir mezara başlayacaklarmış, ilki 7 kağıt, ikincisine 10 kağıt istediler. Kim olsa verir, verir ama para varsa verir, yoksa ne yapar? Ben Remzi'nin halini bilirim. Dayanamadım. Tabutu toprağın üstüne bıraktıktan sonra ağzından boru gibi duman çıkaran mezarcıya sokuldum. Dişlerimi sıkıp gözlerimi açmışım. Çabuk kazlan. Herif soğuktan morarmış ellerine baktı. Avucuna tükürdükten sonra tekrar kazmaya başladı. Kürekçinin de hali kötüydü. Kurdu çileden çıkaran dumanlı bir soğuk. Kazdığın toprak dakikasında donuyor. İki mezarcının da mintanı terden etlerine yapışmış. Ciğerlerinin üstünden duman çıkıyor. Cemaat 5 kişi. Biri imam, biri de arkadaşım. Canım ciğerim arkadaşım. Kız kardeşinin başucuna çökmüş, ayağı tabutun çarpık koluna dayalı, gözleri mor pazenin kucakladığı kapağa takılı. Mezarcılar toprağı göğüs boyu kazdılar. Ne görsek beğenirsiniz? Hani bu fıkara milletinin düzensiz çapraşık kaderi yok mu? Kabristanda bile kendini belli ediyor. Gene su çıktı. Ne yapalım, çaresi var mı? İmamın gözleri açıldı. Mezarcıların ikisi de çukurun dışına kazma küreği fırlatıp öldük dediler. Canım ciğerim, arkadaşımın kız kardeşi orta yerde mi kalsın? Cenazeyi suların içine yerleştirecek değiliz ya. Ben ne yapacağımızı düşünürken mezarcının biri arkadaşıma sokuldu. Kulağına bir şeyler söyledi. Para istediğini çaktım. Herifin yanına gidip ters ters suratına baktım. Niyetimin bozuk olduğunu nasıl da anladı hergele. Döndü, toprağın üstüne çömeldi. Yırtık paltosunu omuzlarına attı. 5 kişilik cemaatiz. Hiçbirimiz tek laf edemiyoruz. İkinci mezarın parasını ödemeye gücümüz yetmiyor. Üçüncü mezarı kazmaya herifler yanaşmıyorlar. Biri mırıldandı. Bir tane daha kazarsak bizi de gömmek lazım. Şu afeti görmüyor musun? Yapılacak başka şey yok. Hemen davrandım, kazmayı kaptım. 10 adım kadar sağa seyirttim. Paltoyu çeketi fırlattım, kazmaya başladım. Toprak değil, buz kalıbı. Kazmayı çakmak taşına vuruyormuşum gibi çatırdıyor. Ama başka çaresi varsa siz söyleyin. Aşağılara indikçe toprak yumuşamaya başlıyor, daha kolay kazılıyor. Yarı belime varınca durdum. Gömlek etime yapışmış. Arkadaşım oturduğu yerde başını ellerinin arasına almış, hafiften ağlıyor. Ötekiler sessiz bakışıyorlar. Mezarcılar beri yanda toprağın üstüne çömelmişler, para bekliyorlar. Soğuğun böylesini ömrümde görmedim. Ellerim kazmanın sapını tutamaz olmuştu. Nefes aldığım vakit rüzgar ciğerime saplanıyor sanıyordum. Mezarlığın yanından bir yol geçer. Yolcusu kıt bir yol. Adamın biri durdu, cemaate, tabuta, mezarcılara baktı. Sonra kabirleri dolaşarak sokuldu. Mezarcılardan birinin yanına çömeldi. Ben duyuyorum konuşmalarını. Yolcu sordu. Kim bu rahmetli? Bırak Allah'ını seversen, Naciye. Hangi Naciye be? Esnaf Naciye. Ben bu lafı duydum. Vay babasının mezarında çim bitmeyesice vay. Vay dini imanı kafir kıblesine dönesice vay. Esnaf Naciye ha. Canım ciğerim arkadaşımın cevahirler gibi kız kardeşi Esnaf Naciye oluyor ha. Ayaklarım yay oldu. Kollarım çelik oldu. O donmuş toprağa sallanmayan kazma yok mu? Ah anam babam. O kazmanın mezarcının kaburgalarına nasıl girip çıktığını bir görmeliydiniz. Ötekiler ne oldu, cemaat ne yaptı, jandarma işi nasıl duydu, gelip de beni nasıl kelepçeledi? Hiçbirini hatırlamıyorum. Hatırlasam ne olacak sanki? Allah onun da benim de yazımızı böyle yazmış. Balcı baba gözlerini açmış, tesbihini hızlı hızlı çekiyordu. Ötekiler de 4 kulak kesilmişlerdi. Hepsinin yüzünde büyük bir memnunluk, büyük bir yürek rahatlığı vardı. Ama balcı lafa başlamadan konuşmayı ayıp sayıyorlardı. Balcı baba cigarasından üst üste 2 nefes çektikten sonra yanındakine döndü. Erkeğin bu türlüsü işte böyle namusunu sivrisinek kondurmaz. Bu mert delikanlıya bir şey yapmalı dedi. Öyle bir şey yapmalı ki abdese giderken ötekiler kenara çekilmeli. Muslukta yüzünü yıkarken hergele takımı üstüne su sıçratmamalı. Bahçede volta vururken başkaları yol vermeli. Temiz oğlan doğrusu. Sonra mahkemesi içinde mahkemesi içinde bir çare düşünmeli. Züppe. İçeriye yeni düşmüştü. İlkin kendini epeyce pahalıya sattı. Kız kaçırmaya kalkıştığını, sonra bu işi beceremeyince polise paçayı kaptırdığını söylüyordu. Ama bu türlü yalanların mahpushanede 2 günlük ömrü oluyordu. Hükümlülere hizmet eden, onlara idarede bütün olup bitenleri usulca haber veren Fazlı adında Rizeli bir gardiyan vardı. O yeni gelen bu delikanlının ipliğini pazara çıkaracak haberi hemencecik içeriye ulaştırdı. Herif 1. sınıf otel işçisiymiş. Otellerde yatanların cüzdanlarını çarparmış. Sonra bu para ile har vurup harman savururmuş. Çevresine bir sürü kadın toplamış. O bar senin, bu bar benim derken yakayı ele vermiş. Yaptığına pişman bir hali yoktu. Kılık kıyafeti de son derece şıktı. İngiliz kumaşından yapılmış elbisesi, paltosu, pırıl pırıl ayakkabıları, kolalı gömleği, gri şapkası ve deri eldivenleriyle ilk gören üstünde yaman bir etki yapıyordu. Ama herifin mopsa düştüğü zaman epeyce kokoz olduğunu anlayınca fazla kulak asmadılar. Hükümlülerden Deli Bekir ilk gece gürültülü, korkunç bağrışmalarla düzenlediği bir mizansen sonunda delikanlının cebinde nesi var nesi yoksa hepsini ayak bastı parası olarak sızdırdı. Zaten üstünden topu topu 11 lira çıkmıştı. Bu parayı aldıktan sonra herife Züppe adını taktılar. Onu koğuşun bir köşesine yerleştirdiler. Çenesi düşük bir şeydi. Durmadan konuşuyor, hükümlülerin anlamadığı bir sürü alafranga şeyler anlatıyor, şuna buna boyuna fiyaka yapıyordu. Oysa mopushanede fiyakacıları zırnık kadar sevmezlerdi. Palavraları kuzu gibi dinlerler, sonunda da palavracının kafasına mutlak bir külah giydirirlerdi. Gece olup da kapılar kapandığı vakit koğuşun ipsizlerinden 8-10 kişi Züppe'nin etrafına toplandı. Motor Ali eline göğsüne koyarak "Selamun aleyküm" dedi. "Biraz muhabbete geldik. Misafir kabul ediyor musun? Yoksa efkarlı mısın?" Beriki aceleci bir memnunlukla "Ne münasebet efendim" dedi. "Saadetler duyarım. Şerefler kazanırım. Buyurun şöyle oturun." Oturun dediği yer ortasındaki çemberleri kopmuş bir karyolanın kenar demirleriydi. Motor Ali ile arkadaşları rastgele iliştiler. Beriki bu ziyaretten oldukça memnundu. Yenice paketini çıkararak konuklarına uzattı. Motor Ali paketten iki cigara alıp birini kulağının arkasına sıkıştırdı. Sonra yılışarak "Senin gibisi mopushaneye kedinin çift yumurta yumurtladığı zamanda düşer" dedi. "Senin gibi milyoner arkadaşlar bu mopushanede ne kadar çoğalırsa fıkaralık da o kadar azalır." Züppe'nin ağzı keyfinden kulaklarına varıyordu. Motor Ali devam etti. "Şöyle bir iki gelin de çalgılardan kısa fistanlılardan tatlı bir çift laf aç bakalım. Mopushanede tam bir yıldır hikaye kıtlığı var. Efendi kısmının sevişmesi bile zencefilli olurmuş derler. Onun için anlat da biz de hafiften teyemmüm edelim." Züppe besbelli böyle bir fırsat arıyordu. Cigara paketini sağlı sollu dolaştırıp bir tane de kendisi yaktıktan sonra "Ah ah hiç sormayın" dedi. "Yalnız geçen akşamki maceram bile sizi eritir öldürür. Ne hayat ya Rabbi. Pavyondaydım ışıl ışıl bir gece. Bütün masalar dolu. Benim de yanımda sefirlerden birinin kızı vardı. Size bu kızın güzelliğini bir türlü tarif edemem. Bir vücut var, mermerden dökülmüş sanırsınız. O kollar ya Rabbi, şeffaf, pürüzsüz, harika." Motor Ali atıldı. "Tam ağzıma layık desene." "Vallahi helal olsun. Güzelliğini anlatamam. O gece bir tuvalet giymişti. Sırtı beline kadar açık. O dalga dalga saçlar, o dolgun ve yuvarlak omuzlar, o insanı deliye çeviren bakışlar, o gerdan, o göğüs, o incecik bel, o efendime söyleyeyim insanı bayıltan kokular." Kontak Masar'ın gözlerinin dibi sulanmaya ve kızarmaya başlamıştı. Motor Ali boyuna sonra diyordu, "Sonuna gel be birader." "Neyse, dansta kızın kulağına eğildim, siz hangi esansı kullanıyorsunuz?" diye sordum. "Soyur de Paris'in skandalı demez mi? Artık siz düşünün." Hükümlüler birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. Züppe anlatmaya devam etti. "Halbuki ben Max Factor sanmıştım. Kızımı bir vermut içirmek için büfeye davet ettim. Ne içmeye tercih edersiniz diye sordum. Kanadyen kulüp istiyormuş. Artık onun güzelliğini, harikuladeliğini siz takdir edin." Teneşir memduh atıldı. "Bu dediğin kulüp feneri yemiyor mu?" Züppe onun sözlerine kulak asmadı. Hikayesinin heyecanlarını yeniden yaşayarak "Sonra efendim" dedi. "O sırada cazda Stat Kufin, Si Ritorni yani ben gelinceye kadar burada bekle isimli tangoya başlamaz mı?" Motor Ali lafa karıştı. "Kızı kaçırdın mı yoksa?" "Hayır canım, şarkının adı öyle." Motor Ali bir iki yutkunduktan sonra "Milyoner ağabeyciğim" dedi. "Sana bir şey sorayım. Söylemene bakılırsa kız yarı yarıya çıplak. Sen de ona tabii sarılıyorsun. Kızın ötesi birisi sana dokunuyor elbet. İyi ama anam babam. İnsan kısmı melaike idrarıyla yıkansa gene de yüreği hamsi tabakasının yelkeni gibi şişer. Latilokum gibi kızın karşısında insan istavrozunu şaşırır be." Züppe bu lafa karşı çıktı. "Tabii siz terbiyenin alafrangasını bilmezsiniz. Alafrangada kız gelip senin dizlerine otursa bile gene ses etmeyeceksin." Kontak Masar'ın bu işe aklı ermedi. "Sen bizim Alaturka'dan şaşma" dedi. "Alaturka'nın en kötüsü alafranganın en iyisinden iyidir. Neredeyse sıracı olacaktım be sen bu lafları anlatırken." Motor Ali karşı tarafa bir göz etti. Tam o sırada koğuşun orta yerine fırlayan gavur Ali barbar bağırmaya başladı. "Ulan hangi düğmesiz benim lirayı masanın üstünden yürüttü? Erkekse meydana çıksın." "Ne lirası ulan?" dediler. "Sende masanın üstüne lira bırakacak göz var mı? Anamın uçkuru kıblem olsun ki bir lira koymuştum şuraya. Kim aldı peki?" "Alanı ben bulurum şimdi eşşoğlu eşekler." Hemen yatağına seyirtti, yastığın altından bir örtü çekip çıkardı. Öbür eline de yarım tayın aldı, tekrar koğuşun orta yerine gelerek. ''Bana bakın!'' diye bağırdı. ''Namussuzum, bir dua biliyorum. Bu lirayı alanı çat diye çatlatırım.'' Ölümüne susamış kimse meydana çıksın. Sonram yazık, günah olacak. Hiç kimse ses çıkarmıyordu. Gavur Ali büsbütün öfkelendi. İmansızlar dedi. Şimdi anlarsınız siz çimendifer tekerinin kaç köşeli olduğunu. Koğuşun en başına gitti. Yüzünü hükümlülerden yana dönerek ellerini göbeğinin üstüne bağladı. Gözlerini yumdu. Bir mırıltı halinde dua okumaya başladı. Herkes merakla Gavur Ali'yi seyrediyordu. Duası bittikten sonra örtüyle tayını tekrar eline aldı. En baştaki hükümlüden başladı, ilkin elindeki yırtık bezle hükümlünün gözünü bağlıyor, sonra elindeki ekmeği onun dudaklarına götürerek öptürüyordu. Sonra yanındakine geçiyor, ona da aynı şeyi yapıyordu. Gavur Ali'nin müthiş duasıyla kimin çat diye çatlayacağı epeyce merakla bekleniyordu. Gavur Ali ekmeği öptüre öptüre koğuşun öteki ucuna kadar sokuldu. Sıra Zübbe'ye gelmişti. Gavur Ali ilkin sordu, ''Lirayı sen aldın mı?'' ''Hayır kardeşim, almadım, tenezzül etmem öyle şeylere.'' Yum öyleyse gözlerini. Elindeki örtüyle Zübbe'nin gözlerini sıkıca bağladı. Ama o sırada hükümlülerde heyecan son kertesine gelmişti. Gavur Ali duasını yüksek sesle okuduktan sonra öp şunu diye bir şey uzattı. Ama bu uzattığı ekmek değildi. Pırpır Hamdi gazete kağıdının içine kedi pisliği koymuş usulcacık Gavur Ali'ye zula etmişti. Ali kağıdı Zübbe'ye yaklaştırdı. O da kapalı gözle şap diye kedi pisliğini öpüverdi. Ama öpmesiyle beraber ağzına, burnuna, dudaklarına adam akıllı bulaştı. Bir anda bütün koğuşun içini bir yuhadır kapladı. Zübbe gözlerini örten bezi çekip sıyırıncaya kadar hükümlülerin hepsi bir köşeye dağılmıştı. Kahkahalar koğuşu çın çın öttürüyordu. Hükümlülerin bir kısmı otel hırsızı Zübbe'ye yuha diye bağırışıyorlardı. Gavur Ali de yatağına keyifli keyifli kurulurken çok şükür kayıp lira bulundu diye mırıldanıyordu. Sıcak yemek için... İki kişiyi öldürmek suçundan ölüm cezasına çarptırılmıştı. Daha doğrusu bunları kendi öldürmemiş, adamlarını öldürtmüştü. Mahkeme kararından sonra üstüne adam akıllı durgunluk çöktü. Daha çok gündüzleri uyuyor, geceleri yanındaki karyolada yatan Muharrem Ağa ile dertleşiyordu. Herkes uyuyunca kadehler ortaya çıkar, gaz ocağı pompalanır, çaydanlıkta hafif bir cızırtı başlayınca Bekir dayı da avucuna iki tutam çay döker, suyun kaynamasını beklerdi. Cigarayı pek sık içiyordu. İdam mahkumlarının geceleri uyumamak, günde 4 paket cigara içmek alışkanlığı ona da bulaşmıştı. Zaten böylelerini koğuşta yatan öteki hükümler hoş görürlerdi. İdamlıkların ayrı bir hatırı olurdu. Bekir dayı bir iki esnedikten sonra ''Zor iş, zor'' dedi. ''Beklemek kötü. Hani biliyon mu, bu gece kalk, yürü diseler, vallaha gam yemem ve lakin.'' Muharrem Ağa onun sözünü yarıda kesti. ''Adam sende'' dedi. Cenab-ı Mevla'nın arnımıza yazdığını bozabilene aşk olsun derim ben. Tövbeler olsun. Hiç kasavetlik getirme. Çayı at çayı. Birer gıtlama içelim seniyle. Bekir dayı doğruldu. Gaz ocağının düğmesine uzandı, ateşi söndürdü. Koğuşta bir ölüm sessizliği vardı. Yalnız karşı taraftaki ranzada yatan Köşebent Remzi 10 gündür hasta olduğu için derin derin inliyordu. Kurşuni duvarlar 10 mumluk ampulün sıtmalı ışığı altında büsbütün esmerleşmiş, sıkıntılı, loş bir hal almıştı. Köşebent Remzi'yi kaçar diye hastaneye kaldırmıyorlardı. Doktora haber gitmişti. O da sıhhiye ile 6 tane piramidon yollamıştı. Bunun üzerine arkadaşları Köşebent Remzi'nin ağzından bir dilekçe yazmışlar, savcılığa göndermişlerdi. Hatta dilekçenin en altına da insaniyet bu kadar öldü mü diye bir cümle sıkıştırmışlardı. Tam bir haftadır dilekçeye karşılık verilmemişti. Koğuşun öteki ucunda ranzaların altında ara sıra ateş böceği gibi bir ışık yanıp sönüyor, yüreğini kasvet basmışlardan bir tanesi daha cigara içerek efkar dağıtıyordu. Karşı sırada yatanlardan uzun donlu bir hayalet başını kaşıyarak yatağından kalktı. Sağ solu gözledikten sonra yerde duran takunyaları usulca ayağına taktı. Ötekileri uyandırmaktan korkuyormuş gibi yavaş adımlarla dizlerinin üstünde yaylanarak helaya doğru yürüdü. Koğuşun bir yanı sıvasız tuğlalarla bölünmüş, abdesthane haline konmuştu. Duvardan duvara uzatılan uzun bir direk üstüne eski battaniyelerle çuval parçaları gerilerek 3 tane hela yapılmıştı. Karşıda bir de musluk vardı. Duvarlar yarı yarıya amonyaklı nemi emmiş, çuvalların yerlere değen alt uçlarındaki saçaklar pis sularla haşır neşir olmuştu. Helaya giden Turan'dı. 18-19 yaşlarında yoksul bir delikanlıydı. Bekir dayı onun musluğa gittiğini görünce vah garip vah diye mırıldandı. Ona öyle acıyorum ki. Muharrem Ağa bir şey anlamamıştı. Nesine acıyorsun dedi. Garipliğine, yoksulluğuna, şu pis haline acıyorum. Sonra elinde buruşturduğu küçük kağıt parçasını çaydanlığın ağzına tıkarken ilave etti. 5 dakika sonra görürsün. Ben zaten gündüzden anlamıştım. Duvarın köşeciğinde Reşad İnan baş başa gelmişlerdi. Fısfıs ediyorlardı. Yani ağlayacağım pazarlık ediyorlardı. Bu garip Turan pek de mahcuplu. Öteki rezilin yüzüne rabıtalı bakamıyordu. Besbelli utanıyordu. Allah biliyor ya, yüreğimin köşesi cız etti. Ama biliyorum ben. Yokluktan yapıyor. Öteki peştemalcı esnafında kabahat. Berikinin aşık kemiğinden ayrılmıyor. Muharrem Ağa'nın bu işe pek aklı yatmamıştı. Bir yanlışlık olmasın dedi. Bekir dayı karşılık vermedi. Yatağının üzerinde bağdaş kurarak dizlerini ovaladı. Sonra tahta sandığın üstünde duran şeker kavanozuna uzandı, bardakları eliyle düzeltti. Zor şey, doğrusu pek zor diye tekrarlarken öbür eliyle çaydanlığın sıcaklığını yokladı, öksürdü. Kesik kesik öksürdü. Keneset Tahir'in başucundaki cam kırıktı. Pencereye bir gazete kağıdı yapıştırmışlardı. Ama Ramazan Bey'in kedisi orayı da delmişti. İçeriye çivi gibi soğuk işliyordu. Bu yüzden Tahir lamelif gibi büzülmüştü. Bekir dayı kadehleri doldururken öteden Mırnav Reşat usulca yatağından kalktı. Terliklerini sürmemeye dikkat ederek helaya doğru yürüdü. Bekir dayı Muharrem Ağa'yı dürttü. Görüyor musun dedi, lafım çıktı mı? Bir iki boynunu büktü. Yazık yazık dedi. Mapushanede namusun zırnığı kalmamış. Nerede o eski zamanın mapushaneleri? Biz koğuşun köşesinde göynek değiştiremezdik. Göğsümüzün kılını göstermedik. Hey gidi mazlum dünya, hey. Koğuşta çıt çıkmıyordu. Vakit gece yarısını çok geçmişti. Bekir dayı çayından bir yudum aldı. Sonra bardağı iki karyola arasında duran sandığın üstüne bıraktı. Ağızlığını baş ucundaki tuğlanın kenarına dayadı. Farkında olmadan yaptığı zorunlu bir içtenlikle öte yanda yatan Çamur İhsan'ın terliklerini ayağına taktı. Muharrem ayağa dönerek. 5 dakika müsaade et dedi. Bana pek dokundu bu iş. Varıp bir hesabını soracağım. Usul usul temkinli adımlarla helaya doğru yürüdü. Taşlık koğuştan akseden ışıkla hafif aydınlıktı. Abdesthanelerin karşısında musluğun yanında mahkumların hamam niyetini kullandıkları çuvaldan bölmeye yavaşça sokuldu. Çuvalı kaldırmasıyla elinde hazırladığı kibriti çakması bir oldu. Tahmini doğru çıkmıştı. Reşat aydınlıkta kendisini siper etmeye çalıştı. Turan çok korktu. Birdenbire Bekir dayının ellerine sarıldı. Dayı kendini sıyırarak bir kibrit daha yaktı. Burada ne arıyorsunuz diye titreyerek bağırdı. Turan tekrar ellerine atıldı. Ah dayıcığım dedi, yapma, sus Allah aşkına. Beni öldür ama sus. Ulan sana diyorum, ne ediyorsunuz burada? Mırnav Reşat büzülerek cevap verdi. Hiç be yahu Bekir dayı. Ne hiç ülen? Biz bu mapushanede eşek miyik? Kimin ne yandan ne çıkar olduğunu anlamaz mıyık? Turan adam akıllı şaşırmış, ağlamaklı bir hal almıştı. Dayıcığım dedi, bağışla bizi. Bir kusur ettik, sen büyüklüğünü göster. Bekir dayı biraz acır gibi olmuştu, belli etmemeye çalışarak. Utanmayanız mı lan dedi. Turan başı önüne düşük cevap verdi. Tabii utanıyoruz. Utanılmayacak gibi değil ama ne yapalım, çünkü... Durdu. Boğazına bir düğüm takılmıştı. Konuşamıyordu. Reşad'ın da başı önüne düşmüştü. Öldürücü bir sessizlik aralarına perde gibi gerilmişti. Sanki üçü de taş kesilmişti. Turan birdenbire Bekir dayıya sarıldı. Onun ellerini öperek, çünkü açım diye inledi. Karnım aç. Yemek yemek istiyorum. Sıcak yemek. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Onun çıplak omuzları ile beraber Bekir dayının göğsü de sarsılıyordu. Nasırlı ellerle delikanlının sırtını okşadı. Haydi ağlama dedi. Kimseye bir şey demeyeceğim. Al şu 2,5'u, karnını doyur. Sıcak yemeğiyle haydi giy göğneğini. 17. ayrımın sonu, sayfa 302.